Ayrım 31. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 246. Biletçi "Denfer Rochereau" diye bağırdı. Matthew kalktı ve otobüsten indi. Froidevaux sokağına saptı. Yorgun ve sinirliydi. Gözlerinin önünden gitmeyen bir hayal vardı. Karanlık bir odada kapağı kaldırılmış bir sandık ve sandığın içinde güzel kokulu, kuş tüyü gibi yumuşak paralar, bu pişmanlığa benzer bir duyguydu. Ah, parayı almam gerekti. Kapıcı kadın, "Size bir mektup var," dedi. "Şimdi geldi." Matthew zarfı aldı, yırttı. O anda çevresini çevreleyen dört duvar yıkılıverdi ve ona sanki dünyası değişmiş gibi geldi. Kağıdın ortasında iri iri harflerle yazılmış dört kelime vardı. "Kaldım. Deli gibiyim. İviç." Kapıcı, "Kötü bir haber değil ya?" diye sordu. "Hayır." "Ya, eh iyi. Çok üzülmüş göründünüz de." "Kaldım. Deli gibiyim. İviç." "Eski bir öğrencim. Sınavlarını verememiş." "Ah, okumak günden güne zorlaşıyor. Öyle diyorlar." "Evet, çok zor." "Düşünün, bu kadar genç var. Okullara giriyorlar. Hepsi bir şeyler olup çıksa bunların hepsine iş nerede?" "Evet, öyle." İviç'in kısacık mektubunu dördüncü kez okudu. Mektuptaki cafcaflı, özentili facia havasından korkmuştu. "Kaldım, deli gibiyim." "Bir halt karıştırıyor mutlak," diye düşündü. "Bir halt karıştırıyor. Bu gün gibi meydanda bir halt karıştırıyor. Saat kaç?" "6." Saat 6'ydı. Sonuçları saat 2'de öğrenmişti. Tam 4 saattir Paris sokaklarında umutsuz dolaşıyordu. Zarfı cebine soktu. Kapıcıya, "Bana 50 frank verir misiniz Madame Garine?" dedi. Kadın şaşırmıştı. "Bilmem, 50 frank var mı?" dedi. Sonra önündeki çekmeceyi karıştırdı. Bir 100 franklık çıkarıp uzattı. "Alın, 100 frank var. Üstünü akşama verirsiniz." "Tamam," dedi Matthew. "Merci." Çıktı, düşünüyordu. Nereye gitmiş olabilir? Kafasının içi bomboştu. Elleri titriyordu. Froidevaux sokağından bir taksi geçiyordu. Matthew işaret etti. "Saint Jacques sokağı, öğrenci yurduna, çabuk." "Peki," dedi şoför. Nereye gitmiş olabilir? En iyi olasılıkla atlayıp Laon'a gitmiştir. En kötüsü de, 4 saat geç kaldım, 4 saat. Öne doğru eğilmişti ve arabayı hızlandırmak ister gibi sağ ayağını olanca kuvvetiyle yere basıyordu. Taksi durdu. Matthew indi ve yurdun kapısını çaldı. "Mademoiselle Evitch Selguin burada mı acaba?" Kadın dikkatle baktı. "Gidip bir bakayım." Çabuk döndü. "Mademoiselle Selguin sabah çıkmış, hala dönmemiş," dedi. "Bırakılacak bir mesajınız var mıydı?" "Hayır." Matthew tekrar taksiye bindi. Bu defa "Somerar Sokağı, Polonya Oteli," dedi. Birkaç dakika sonra camı vurarak "Bir dakika, bir dakika," dedi. "Otel karşıda, solda." Taksiden indi ve camlı kapıyı iterek girdi. "Monsieur Selguin burada mı?" Kırmızı saçlı, kırmızı kirpikli şişman garson kasada oturuyordu. Matthew'yu tanıdı. "Monsieur Selguin dün gece gelmedi," dedi. "Kız kardeşi, sarışın bir kız, uğradı mı acaba?" Garson, "Aa, Mademoiselle Vichy'i tanıyorum," dedi. "Hayır, gelmedi. Yalnız Madame Montero iki kere telefonla Monsieur Boris'i aradı. Gelir gelmez bana gelsin diye haber bıraktı. Görürseniz Monsieur Boris'e söyleyin lütfen." "Pekala," dedi Matthew. Çıktı. Nereye gitmiş olabilirdi? Sinemaya? Olacak şey değil. Sokaklarda mı dolaşıyordu? Ne olursa olsun herhalde Laon'a gitmemişti. Öyle olsa yurda uğrar, giysilerini falan alırdı. Matthew cebinden zarfı çıkardı ve baktı. Kuja sokağındaki postaneden atılmıştı. Ama bunun bir anlamı yoktu ki. Şoför, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Matthew ona kararsız gözlerle baktı. Sonra birden yüzü aydınlandı. Bunu yazmış olması için iyice beyninin dönmüş olması gerek. Öyle olunca da gitmiş bir yerde kafayı çekmiştir. "Bakın," dedi. "Rıhtımdan başlayıp Saint Michel bulvarına ağır ağır çıkacağız. Birini arıyorum. Bütün kahvehanelere teker teker bakacağız." İviç Biarritz'te yoktu. Sors'ta yoktu. Harcourt'ta yoktu. Bir yerde yoktu. Palais du Café'de yoktu. Caboulat'ta Matthew İviç'i tanıyan bir Çinli öğrenci gördü. Ona doğru yürüdü. Çinli bir taburenin üzerinde tünemiş porto içiyordu. Matthew başını ona doğru kaldırarak, "Affedersiniz," dedi. "Mademoiselle Selguin'i tanıyorsunuz değil mi? Bugün kendisini gördünüz mü hiç?" "Hayır," dedi Çinli. Zorlukla konuşuyordu. "Başına bir kaza geldi başına bir kaza mı geldi?" diye bağırdı Matyo. "Hayır," dedi Çinli. "Yalnızca size başına bir kaza mı geldi?" diye soruyorum. Matyo ona sırtını dönerek, "Ne bileyim ben," dedi. Şimdi artık Yiviç'i kendine karşı korumak telaşında değildi. Şu anda yalnızca onu görme arzusu, çılgın ve acı veren tutku halinde benliğini dolduruyordu. Ya kendini öldürmeye kalkışırsa? Bunu yapabilecek kadar sersemdir diye öfkeyle düşündü. Ama sonunda belki de şu anda Montparnasse'daydı. "Vavin meydanına," dedi. Otomobili atladı. Elleri titriyordu, cebine soktu. Taksi, Medici çeşmesinin çevresinden dönerken Matteo Renata'yı gördü. Renata, Ivic'in arkadaşı bir İtalyan kızdı. Lüksemburg bahçesinden çıkıyordu. Kolunun altında bir çanta vardı. Matteo şoföre, "Durun, durun," diye bağırdı. Taksiden atladı ve kıza doğru koştu. "Ivic'i gördünüz mü?" Renata gururlu bir tavır takındı. "Bonjour, monsieur," dedi. "Bonjour," dedi Matteo. "Ivic'i gördünüz mü?" "İviç'imi," dedi Renata. "Tabii gördüm. Ne vakit?" "Bir saat kadar oluyor. Neredeydi?" "Lüksemburg'da," Renata dudaklarını bükerek anlattı. "Yanında acayip birileri vardı, biliyorsunuz değil mi?" dedi. Takıldı zavallı. "Evet, biliyorum. Nereye gitti?" "Dansa gideceklerini söylüyorlardı. Tarantule galiba." "Nerede bu?" "Monsieur Le Prince sokağında. Göreceksiniz, büyük bir plak mağazası var onun altında. Merci." Matyo yürüdü. Sonra birden geri döndü. "Özür dilerim. Size hoşça kalın demeyi unuttum." "Güle güle Monsieur," dedi Renata. Matyo şoföre döndü. "Monsieur Le Prince sokağı," dedi. "Hemen şuracıkta. Ağır gidin, size gösteririm. Hala orada olsa, yoksa bütün dansingleri dolaşmam gerekecek," diye düşündü. "Durun işte burası. Beni bir saniye bekleyeceksiniz." Matyo bir plak mağazasına girdi. "Tarantul," diye sordu. "Zemin katta, merdivenden inin." Matyo merdiveni indi, yüzüne serin ve küf kokulu bir hava çarptı. Deri kaplı bir kapıyı iterek baktı ve midesine bir yumruk yemiş gibi oldu. Ivic oradaydı, dans ediyordu. Kapının pervazına yaslandı ve düşündü. Ivic burada. Bu çır çıplak ve bir hastane odası kadar antiseptik, gölgesiz bir yerdi. Yağlı kağıttan yapılma tavan lambalarından süzgün bir aydınlık fışkırıyordu. Matyo bu ölü ışık denizinin dibinde üzerlerinde açık renk örtülerle küçük masalar gördü. Bej rengi boyalı duvarlarında egzotik çiçekleri taklit eden bağırtkan renkli kocaman karton şekiller vardı. Ama hepsi şimdiden nemi yiyerek kabarmış, kaktüsler bir hastalığa tutulmuş gibi yer yer kararmış şişmişti. Görünmeyen bir yerde bir pick-up, bir pasodob çalıyordu ve bu konser ve müzik salonu daha çıplak, daha ölü gösteriyordu. Ivic başını kavalyesinin omzuna bırakmış, ona sımsıkı sarılmıştı. Genç adam güzel dans ediyordu. Matyo onu tanıdı. Önceki gün Saint Michel bulvarında Ivic'in yanında gördüğü uzun boylu, esmer genç adamdı. Ivic'in saçlarını kokluyor, ara sıra yüzünü gömerek öpüyordu. Ivic'in yüzü sapsarıydı. Gözleri kapalı, genç adam kulağına bir şeyler fısıldadıkça başını arkaya atarak gülüyordu. Piste yalnızdılar. Salonun dibinde dört genç çocuk, çok boyalı bir genç kadınla oturmuş, "Oley!" diye bağırarak el çırpıyorlardı. Uzun boylu genç adam, Ivic'i belinden kavrayarak onlara doğru götürdü. Çocuklar el çırparak onları karşıladılar. Tuhaf bir halleri vardı. Tanıdık ama özentili, yapmacık bir havayla biraz uzak duruyor, belirsiz ama yumuşak tavırlarla ona bakıyorlardı. Çok boyalı genç kadın tetikte gibiydi. Hareketsiz bakışlarla ağır ve gevşek durmuş, seyrediyordu. Bir sigara yaktı ve düşünür gibi "Oley!" dedi. Ivic genç kadınla çenesinde bir boydan bir boya incecik sakalı olan sarışın bir çocuğun arasındaki sandalyeye yığılır gibi oturdu. Çılgın kahkahalar atıyordu. Elini yüzünün önünde aşağı yukarı sallayarak "Hayır, hayır," dedi. "Tanığa gerek yok. Tanık istemem." Sakallı çocuk, yakışıklı, esmer genç, adama yer vermek için sandalyesinden kalktı. Matthew tamam diye düşündü. Herife Ivic'in yanında oturma hakkını tanımışlar. Yakışıklı genç adam bu ikramı çok doğal bulmuş olmalıydı. Zaten kendini rahat hisseder görünen bir o vardı içlerinde. Ivic parmağıyla sakallı çocuğu gösterir, "Kaçıyor," dedi. Gülerek devam etti. "Kaçıyor çünkü ona seni öpeceğim diye söz verdim. sakallı yapmacık bir kibirle, "Rica ederim," dedi. "Söz vermediniz, beni tehdit ettiniz. İyi ya, ben de seni öpmem, Irma'yı öperim." Genç kadın memnun. "Beni öpmek mi istiyorsunuz sevgili Viç?" "Evet, gel." Kadını haşin bir hareketle kolundan yakaladı. Ötekiler irkilerek çekildi. Biri usulca azarlar gibi, "İviç deli misin?" diye söylendi. Yakışıklı genç adam soğuk bir gülümsemeyle bakıyordu. Gözlüyordu sanki. Matthew birden sinirlendi. Bu yakışıklı, zarif genç adam için İviç herhangi bir serüvenden başka bir şey değildi. Onu şehvetli ve bilgili gözleriyle adeta soyuyordu. İviç şimdiden onun gözlerinin önünde çırılçıplaktı. Göğüslerini, kalçalarını görüyor, etinin kokusunu duyuyordu sanki. Matthew ani bir öfkeyle silkindi ve İviç'e doğru gevşek adımlarla yürüdü. İlk kez, onu tanıdığından beri ilk kez İviç'i arzu ettiğini, bir başka erkeğin şehvetli gözlerinde onu arzu ettiğini utançla hissetmişti. İviç çok boyalı genç kadını öpünceye kadar bin bir cilve yaptı. Sonra onun başını avuçların arasına alarak dudaklarını uzun uzun öptü ve birden onu itti. Alayla, "Sigara kokuyorsun," dedi. Matthew önlerinde durmuştu. "İviç," dedi. İviç ağzı açık baka kaldı ve Matthew onun kendisini tanıyıp tanıyamadığını düşündü. Kız sol elini ağır ağır yukarı kaldırarak, "Sen misin?" dedi. "Bak." Elindeki sargıyı çıkarmıştı. Matthew üzerinde küçük, sarı, cerahatli, pürtüklerle kırmızımsı ve yapışkan bir kabuk gördü. İviç hayal kırıklığına uğramış gibi, "Sen elindeki sargıyı çıkarmamışsın," dedi. "Ama doğru ya, sen tedbirli, aklı başında bir adamsın." Boyalı genç kadın özür diler gibi, "Bizi dinlemedi, sargıyı çıkarıp attı," dedi. "Küçük bir şeytan bu vallahi." İviç birden ayağa kalktı ve Matthew'a karanlık gözlerle bakarak, "Alın götürün beni buradan," dedi. "Ben buralarda alçalıyorum. Aşağılık bir şey oldum burada." Çocuklar birbirlerine baktılar. Sakallı sarışın Matthew'a, "Ona biz içirmedik," dedi. "Biliyor musunuz? Hatta ona engel olmaya çalıştık." İviç yüzünü tiksintiyle buruşturarak, "Bak bu doğru," dedi. "Kuzu gibi olanlar, işte bu." Yakışıklı genç adam, "Benden başkası tabii," dedi. İviç'e bir suç ortağının sinsi gözleriyle bakıyordu. İviç ona dönerek, "Evet, bu aşağılık serseriden başkası," dedi. Matthew usulca, "Gelin," dedi. Onu omuzlarından yakaladı ve sürükledi. Ardında şaşkın mırıltılar işitiyordu. Merdivenin ortasında İviç büsbütün ağırlaştı. Matthew, "İviç," diye yalvardı. Buklelerini alayla sallayarak, "Oturmak istiyorum," dedi İviç. "Rica ederim, yalvarırım." İviç inlemeye başladı. Eteğini dizlerinin üzerine doğru çekerek, "Şurada oturayım," dedi. Matthew onu belinden yakaladı ve sürükleyerek çıkardı. Sokağa çıktıkları zaman bıraktı, debelenmemişti. Gözlerini kırpıştırarak somurtkan bir yüzle çevresine bakınıyordu. Matthew, "Sizi yurda götüreyim mi?" diye sordu. İviç, "Hayır," diye hıçkırdı. "Öyleyse Boris'e gidelim." "Boris otelde değil." "Nerede?" "Ne bileyim, kim bilir hangi cehennemde." "Nereye gitmek istiyorsunuz?" "Ne bileyim ben, ne bileyim. Siz bulun bir yer, madem beni siz getirdiniz buralara." Matthew bir an düşündü, sonra "Pekala," dedi. Bir taksi çağırdı. "Uygen sokağı 12 numara," dedi. "Sizi kendi evime götüreyim," dedi. "Divanda uzanır, dinlenirsiniz. Size koyu bir çay yaparım." İviç itiraz etmedi. Taksiye zorlukla bindi ve kendini arkaya bıraktı. "Kötü müsünüz?" İviç sapsarıydı. "Hastayım," dedi. "Bir eczanenin önünde duralım," dedi Matthew. İviç öfkeyle, "Hayır, istemem," diye bağırdı. "Öyleyse gözlerinizi kapatın, kendinizi rahat bırakın. Şöyle az sonra evde olacağız." İviç hafifçe inledi, birden yemyeşil oldu ve başını kapının camına dayadı. Matthew kızın örtülerle sarsılan zayıf küçük sırtını görüyordu. Elini uzattı ve usulca kapının kilidini bastırdı. Kapının açılıvermesinden korkmuştu. Sonra örtü durdu. Matthew ani bir hareketle kendini arkaya attı, piposunu dişlerinin arasına sıkıştırdı, düşünceli bir tavırla dışarı bakmaya başladı. İviç doğruldu, sonra kendini gene geriye koyuverdi. Matthew piposunu cebine sokarak, "Geldik," dedi. İviç inleyerek davrandı, ağlamaklı bir sesle, "Utanıyorum," dedi. Matthew önce indi ve ona yardım etmek için elini uzattı ama o bu eli iterek dışarı atladı. Matyo şoförün parasını verdi ve kıza döndü. İviç duygusuz gözlerle bakıyordu. Güzel çocuksu ağzından ekşi bir kusmuk kokusu yayılıyordu. Matyo bu kokuyu ihtirasla içine çekti. ''Daha iyice misiniz?'' diye sordu. İviç asık suratla ''Sarhoş değilim'' dedi. ''Ama başım çok ağrıyor, çatlayacak gibi.'' Matyo onu usul usul merdivenlerden çıkardı. İviç ona düşmanca bakıyordu. Her adımda beynime bir bıçak saplanıyor dedi. İkinci katın sahanlığında bir an durup nefes aldı. Sonra şimdi her şeyi hatırlıyorum dedi. İviç, her şeyi o pis heriflerle, o serserilerle dans ettim, içtim, içtim, rezil oldum. Hem de kovuldum PCN'den. Gelin dedim Matyo, bir merdiven kaldı. Konuşmadan çıktılar. İviç birden, ''Beni nasıl buldunuz?'' diye sordu. Matthew anahtarı kilide sokabilmek için iki biklim olmuştu. ''Sizi arıyordum'' dedi. Sonra Renata'ya rastladım. İviç arkasında mırıldandı. ''Hep siz geleceksiniz'' diye bekledim. Matthew kenara çekilerek ''Girin'' dedi. Geçerken Matthew'ya sürtünmüştü. Matthew onu kollarına almak arzusuyla ürperdi. İviç kararsız adımlarla odaya girdi. Somurtkan bir yüzle çevresine baktı. ''Burası mı odanız?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Matyo. İviç ilk kez geliyordu. Yeşil deri koltuklarına ve çalışma masasına baktı. Onları İviç'in gözleriyle gördü ve utandı. ''Divan burada'' dedi. ''Gelin uzanın.'' İviç tek kelime söylemeden divanın üzerine serildi. ''Çay ister misiniz?'' ''Üşüyorum'' dedi İviç. Matyo battaniyeyi getirdi. Kızın bacaklarını örttü. İviç gözlerini kapadı ve başını yastığa bıraktı. Acı çekiyordu. Alnında kaşlarının arasında incecik çizgiler belirmişti. ''Çay istiyor musunuz?'' yanıt vermedi. Matyo elektrikli ibriği aldı ve musluktan su doldurdu. Mutfak dolabında bayatlamış, derisi kupkuru olmuş bir yarım limon, adam akıllı sıkılırsa belki bir iki damla suyu çıkardı. Bir tepsiye iki fincan koydu ve odaya döndü. ''Su neredeyse kaynar'' dedi. İviç yanıt vermedi, uyuyordu. Matthew koltuklardan birini gürültüsüzce divanın yanına çekti ve oturdu. İviç'in kaşlarının arasındaki çizgiler kaybolmuştu. Alnı pürüzsüz ve pırıl pırıldı. Gözleri kapalı gülümsüyordu. ''Ne kadar genç'' diye düşündü Matthew. Bütün umudunu bir çocuğa bağlamıştı. Divanda yatmış uyurken ne kadar zayıf, ne kadar güçsüz görünüyordu. Kimseye yardım edemezdi İviç. Aksine yaşayabilmesi için ona yardım etmek gerekti. Ve Matthew yardım edemiyordu. Yardım edemezdi. İviç Laon'a gidecekti. Orada bir ya da iki kış pinekleyecek. Sonra biri çıkacaktı ortaya. Bir adam, genç bir adam ve alıp götürecekti. ''Ben Marcel'le evleneceğim.'' Matthew kalktı. Sessiz adımlarla su kaynamış mı diye bakmaya gitti. Sonra gelip yine sessizce İviç'in yanına oturdu. Uykusunda daha da soylu görünen bu küçük terli ve hasta yüzü sevecenlikle baktı. Birden İviç'i sevdiğini düşündü ve şaştı. Hayır, bu aşk değildi. Bu aşka benzemiyordu. Bu bir değişik, kendine özgü heyecan değildi. Hatta duygularının bir değişik, kendine özgü hali, varoluşu da değildi. Ufkuna çökmüş, kıpırtısız bir felaket, bir uğursuzluk denebilirdi buna. Istıraplı, bahtsız bir gelecek. Su mırıldanarak kaynamaya başlamıştı. İviç gözünü açtı. ''Size çay yapıyorum'' dedi Matthew. ''İçersiniz değil mi?'' ''Çay mı?'' İviç şaşmış gibiydi. Sonra ''Siz çay yapamazsınız'' dedi. Avuçlarını yanaklarına yapıştırarak perçemlerini düzeltti. Gözlerini ovuşturarak kalktı. ''Çay kutusunu verin'' dedi. ''Size Rus usulü bir çay yapayım ama semaver ister.'' Matthew çay kutusunu uzatırken ''Yalnızca bir elektrikli ibriğim var'' dedi. ''Yazık, üstelik seyran çayı ha? Neyse zararı yok.'' Kaynayan ibriğe doğru baktı. ''Demlik nerede?'' diye sordu. ''Sahi'' dedi Matthew. Mutfaktan demliği getirdi. ''Mersi.'' İviç kaynar suyu demliğe boşalttı, sonra gelip oturdu. ''Demlenmesi için biraz beklemek gerekir'' dedi. Sustular. Sonra İviç, ''Evinizi sevmedim'' dedi. ''Tahmin ettim'' dedi Matthew. ''Biraz toparlandınızsa çıkabiliriz.'' ''Nereye gidebiliriz?'' dedi İviç. ''Burada iyiyim ben. O pis kahvehaneler hep beynimin içinde dönüyordu. Sonra o insanlar. Korkulu rüya gibi. Burası çirkin ama rahat. Perdeleri kapayamaz mısınız? Şu küçük lambayı yakalım.'' Matthew kalktı, panjurları kapadı, perdeleri tutan kordonları çözdü. Ağır yeşil perdeler birleşerek duvarı boydan boya örttü. Sonra küçük lambayı yaktı. İviç mutlu bir gülümsemeyle Oh diye mırıldandı. Gece oldu. Divanın yastıklarına gömülerek ne güzel dedi, ne yumuşak. Sanki gün gerçekten bitmiş gibi. Sokağa çıkacağım zaman gece olmuş olsun. Aydınlıktan korkuyorum. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz burada dedi Matthew. Gelecek kimse yok. Gelen olursa kapıyı çalar çalar gider. Bu gece serbestim ben. Doğru değildi bu. Gece 11'de Marcel bekleyecekti. Matthew hınçla düşündü. Beklesin biraz. Ne zaman gidiyorsunuz diye sordu. Yarın öğle üzeri bir tren var. Matthew birkaç saniye konuşmadı. Sesine hakim olmak istiyordu. Sonra sizi geçirmeye gelirim dedi. Hayır dedi Ivic. Nefret ederim bundan. Lastik gibi uzayıp giden vedalaşmalar olur. Sonra yorgunluktan ölüyorum. Nasıl istersiniz? Eve telgraf çektiniz mi? Hayır, ben... Boris çekecekti ama ben bırakmadım. Demek siz kendiniz söyleyeceksiniz onlara, öyle mi? Ivic başını eğdi. Evet. Bir sessizlik oldu. Matthew, Ivic'in öne doğru eğdiği başına, zayıf omuzlarına bakıyordu. Ona sanki kız ağır ağır kendisinden kopuyormuş, onu terk ediyormuş gibi geliyordu. Demek dedi, bu yıl son gecemiz, öyle mi? Ha ha dedi Ivic, bu yıl ha, alayla gülüyordu. Matthew, Ivic dedi, böyle konuşmayın, hem ben sizi görmeye Lano geleceğim. İstemiyorum, Lano sürtünen her şey kirlenir benim gözümde. Peki öyleyse siz gelirsiniz. Hayır. Ekim'de sınav var. Sanmam ki aileniz. Onları tanımıyorsunuz dedi Ivic. Hayır ama bir sınavda takıldınız diye sizi geleceğinizle oynayarak cezalandırmaya kalkmazlar herhalde, değil mi? Ivic, beni cezalandırmayı düşünmezler bile dedi. Yalnızca benimle ilgilenmezler artık. Beni unuturlar. Büsbütün yok bilirler beni. Sonra acı bir gülüşle devam etti. Ben de bundan fazlasına değmem zaten. Hiçbir şey olamam. PCN'ye bir yıl daha gitmektense ömrümün sonuna kadar Laon'da çürümeyi tercih ederim. Matthew korkmuştu. Böyle söylemeyin dedi. Böyle her şeyden vazgeçmiş gibi konuşmayın Ivic. Siz Laon'dan nefret ediyorsunuz. Ivic dişlerini sıktı. Doğru dedi. Laon'dan nefret ediyorum. Matthew çaydanlıkla fincanları getirmek için kalktı. Birden yüzüne kan hücum etti. Ivic'e döndü. Yüzüne bakmadan, bakın Ivic dedi. Yarın gideceksiniz ama size söz veriyorum. Paris'e döneceksiniz. Ekim'de, en geç Ekim'de. Ben bir yolunu bulacağım. Ivic bıkkın bir hayretle. Ne yapabilirsiniz dedi. Size söylüyorum. Ben hiçbir şey öğrenemem. Hiçbir iş yapamam. Hiç. Matthew sonunda gözlerini kaldırarak ona bakmaya cesaret edebildi. Ama rahat değildi. Kızı ürkütmeden konuşabilmek için zihninde sözcükler arıyordu. Hayır dedi. Demek istediğim bu değildi. Acaba bana izin verseydiniz size yardım etmek isterdim. Ivic hala anlamamıştı. Matthew devam etti. 3-5 kuruş bir param olacak umuyorum. Ivic birden irkildi. Ha dedi. Onu mu söylemek istiyordunuz? Haşim bir sesle ekledi. Hayır, olacak şey değil. 31. ayrımın sonu, sayfa 255.